Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte inşallah yaklaşık bir saat boyunca bu hafta yine önemli bir mevzuyu konuşacağız. Geçtiğimiz hafta malumunuz programımızı dinleyen değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Hilafet meselesini konuşmuştuk ve Sultan II. Abdülhamit dönemine kadar gelmiştik. Biraz bu programa geçtiğimiz programın özetini yaparak başlamak istiyoruz. Zira onun devamı niteliğinde bir program olacak. Ardından da II. Abdülhamit dönemi ve hilafetin kaldırılması meselesine kadarki süreci konuşmaya çalışacağız. Kıymetli hocamla hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Ben de dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekrar stüdyodan program yaparak da uzun bir aradan sonra bu mutluluğu yaşıyoruz diyelim.
Eyvallah hocam. Şimdi geçen programda hilafet meselesinin tarihini konuşmuştuk. Abbasilerde, Emevilerde hilafet konusunu, Memlüklerde hilafet konusunu konuşmuştuk. Osmanlı'da hilafet meselesini de biraz masaya yatırmıştık hocam. Onu özetleyerek isterseniz başlayalım.
Evet. Şimdi tabii meseleye Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla tekrardan hilafet meseleleri gündeme gelmişti. Bu saikle başlamıştık. Hatta Osmanlı'ya hilafet geçtiğinde Ayasofya'da bir tören yapıldı iddiası var bazı kaynaklarda. Hı hı. Ama bunun 2. Selim dönemi Selimname literatüründe en azından bir kaynağını bulamıyoruz demiştik. Ve aslında hilafet içinde böyle bir törene de ihtiyaç yok. Böyle bir şey gerekli de değil. Ama biz geçen hafta yaptığımız programda şuna değinmiştik. Bir, Osmanlı sultanları 1517 Mısır'ın fethinden önce de halife ünvanlarını kullandılar. Ve buradaki kriter neydi? Hakka riayetle adaleti yerine getiren ve şeriatı uygulayan sultanlar kendi ülkelerinde halife sıfatını kullanabilir şeklinde özetleyebileceğimiz bir kanaat var İslam alimlerinin. Hı hı. Bunun sohbetimizde 10. yüzyıla kadar Gazali'ye, Maverdi'ye kadar ki kökenlerini biraz özetle değinmiştik. Dolayısıyla 1. Murat'la başlayan süreç Yavuz Sultan Selim'in Hadimül Harameyn-i Şerifeyn sıfatını kullanmasıyla önemli bir aşamayı geride bırakmıştı. Hı hı. Ama belki de geçen haftaki sohbetimizin önemli bir noktası şuydu. Hilafet tartışmalarının, Osmanlı hilafet meselesinin belki de en zirveye ulaştığı klasik dönemdeki nokta Kanuni Sultan Süleyman iktidarının ortaları. Hı. 1540'lı yıllardı. Niye? Çünkü Mısır'dan getirilen son Memlük halifesi İstanbul'da gözetim altında tutulurken ölüyor, eceliyle ölüyor 1542-43 gibi ve dolayısıyla hilafet meselesi tekrardan gündeme geliyor. Şimdi ne olacak meselesi gibi ve dönemin bürokratları, uleması buna en layık olanın Osmanlı olduğunu, Kanuni'nin bir dünya süper gücü olarak buna en layık hükümdar olduğunu ve akabinde de Kanuni'nin en kuvvetli hilafet ünvanlarını, sıfatlarını kullandığını söylemiştik. Emir-ül Müminin, Halife-i Ruh-i Zemin, Zillullahi fil Art, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi. Hı-hı. Dolayısıyla Kanuni dönemi oldukça önemliydi. Ve akabinde evet devlet biraz ne diyelim krizlerle mücadele ediliyor. Her ne kadar kimi literatür gerileme duraklama dese de bunu kabul etmiyoruz. Yeni şartlara uyum sağlamaya çalışırken Küçük Kaynarca Anlaşması 1774'te hilafeti tekrardan gündeme getirecek. Niye? Bir uluslararası anlaşmada yabancı ve gayrimüslim olan bir devlet Rusya hilafet makamını tanıyacak ve Osmanlı'nın hakimiyetinde daha önce bulunan Kırım Müslümanlarına ait o topraklar Osmanlı hakimiyetinden çıkınca buradaki Müslümanlar dinen halifeye bağlı olacak ve bu anlaşmada zikredilecek. Bu durum hilafeti tekrardan gündeme getirecek. Bunun akabinde mesela başka ülkelerin Afganistan'dan vesaire başka ülkelerin liderleri de Osmanlı hilafetini tanıyacaklar. Bu diplomaside bir önemli aşama olacak. Ama hilafetin tekrardan yoğun bir şekilde gündeme gelmesi 2. Abdülhamit'le beraberdi. Hı hı. Geçen haftaki sohbetimizde vakit çok el vermediği için okuraya çok değinememiştik. İnşallah bugün biraz daha 19. yüzyıldan, 20. yüzyıldan bahsederiz diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Peki 1874 değil mi?
1774. Yok, küçük kaynarcayı mı kastediyorsun?
Yok hocam. Sultan 2. Abdülhamit'in tahta geçişi.
76.
76 evet. Tam böyle bir savaşın ortası. Yine Rusya ile.
Yani krizlerin ortası diyelim. Osmanlı iflas etmiş.
Evet.
77-78 Rus Savaşı hemen Abdülhamit'in iktidarının hemen sonrasında olacak. Evet.
Evet. Yani bu kriz döneminde halifelik meselesinin gündeme gelmesi doğal bir sonuç olarak değerlendirilebilir mi?
Şimdi Abdülhamit akıllı bir adam, genç bir şehzade. Tabii yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı'nın birçok krizle mücadele ettiğini biliyoruz. Yani bunların mali olarak iflas etmiş bir imparatorluk var. Efendime söyleyeyim. Ve hemen iktidarının bir iki sene sonrasında büyük bir yenilgi, 93 Harbi, 1293 Hicri yılında olduğu için 93 Harbi diye bilinen ama 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla Abdülhamit aslında hilafet kurumunun gücünü, potansiyelini biliyor ve bunu kendi iktidarında da kullanmaya çalışıyor. Aslında belki biraz daha geriden başlayarak Tanzimat döneminin hilafet makamı üzerindeki etkisi neydi? İşte Tanzimat'la hepimiz biliyoruz ki bir batılılaşma süreci, modernleşme süreci başlamıştı. Hatta bir kimisine göre sekülerleşme, laikleşme süreci de başlamıştı. Dolayısıyla Tanzimat döneminin en önemli siyasi hareketi olan Osmanlıcılık hareketi biraz daha Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Türk'ü, Arap'ı, Kürd'ü, işte Rum'u, Hristiyan'ı, Müslüman'ı, Yahudisi hepsini eşit bir bakış açısıyla kucaklayan bir devletten söz etmek mümkün. Böyle olunca da Yahudi, Hristiyan, 2. Mahmut'un sözünü hatırlayın. İşte ben Tebam'ın Müslümanlarını camide, Hristiyanlarını kilisede, Yahudilerini sinagogda görmek isterim gibi. Bu ifade aslında bu cemaatleri birbirine eşit bir statüde gösterdiğini biraz ima ediyor. Dolayısıyla bu farklı tebadan insanları bir arada tutacak unsur da halife değil, sultandır anlayışı ortaya çıkıyor. Yani hilafet sanki daha çok Osmanlı sınırları dışındaki Müslümanlar için biraz daha önemli ama içeride artık sultan daha önemli gibi bir algı var. Bu Abdülhamit'in ilk dönemlerinde de var. Kanuni Esasi'nin mesela hilafetle ilgili maddesine vesaire baktığınızda da bu ikiliği neredeyse görüyorsunuz. Yani sultan, saltanat ve halife, hilafet gibi şeyleri görüyorsunuz. Ama Abdülhamit bir defa ya da şöyle söyleyeyim, Abdülhamit'in hilafetle ilgili görüşleri büyük oranda Cevdet Paşa'nın fikirleri etrafında da şekilleniyor. Ve onun hilafet anlayışında halife bir ulul emr'dir. Yani Kur'an'da geçen ifadesiyle ve halifeye itaat Allah ve Resulüne itaattir bu anlamda. Yani ayet bunu emrediyor. İçinizden ulul emre itaat edin. Ya da mesela Ahmet Mithat Efendi halifeye itaatin farz olduğunu söyleyecek. Yazdığı yine işte bir layihada, sunduğu bir layihada. Dolayısıyla Abdülhamit daha en başından beri ya da iktidarının ilk yıllarından itibaren ki Abdülhamit'in aslında iktidarının belki bir 3-5 yılı olaylara vakıf olma, ipleri eline alma çabasıdır. Çünkü çok ciddi bir krizle karşı karşıya. Bu açıdan Abdülhamit hilafet kurumuna yönelen her türlü tehdide karşı tedbir almayı da bir görev olarak addediyor. Bu konuda aslında şey var, meşhur İngiltere'nin büyükelçisi Henry Layard'ın ifadesi var. O da diyor ki halife ünvanını 2. Abdülhamit sultan ünvanından daha kutsal ve ehemmiyetli görmekteydi diyor. böyle bir ifadesi var. Dolayısıyla bu konuda Abdülhamit'in çok hassas olduğunu en azından başından beri biliyoruz. Abdülhamit döneminde İttihad-ı İslam önemli bir kavramdır. İslam dünyasında Müslüman toplulukların ittihadı, birlikteliği için çaba sarf ediyor. Farklı gruplar, Sünni Şii grupları uzlaştırmaya çalışıyor vesaire. Dolayısıyla hilafet kavramının nasıl bir potansiyele sahip olduğu, özellikle emperyal güçlere karşı sömürgeci ve özellikle Asya'da Müslüman toplumlar üzerinde tahakküm kurmuş büyük Avrupalı güçler karşısında nasıl bir koz olabileceğini az çok fark ediyor. Hı hı. Bu yönde de siyasetini geliştiriyor ve bu kurumu ön plana çıkartıyor diyebiliriz.
Evet. Peki 2. Mahmut döneminde tebaayı bir arada tutabilmenin yolu halifelik değil sultanlıktır, hı hı, dediniz. 2. Abdülhamit döneminde halifeliğin biraz daha ön plana çıktığını söylediniz hocam. Hı hı. Şöyle yorumlayabilir miyiz? Osmanlı toprakları içerisinde 2. Abdülhamit döneminde de Müslümanlar arasında demek ki hani Osmanlı'ya karşı bağlılık konusunda veya bir araya gelme konusunda sıkıntı var ki bu ön plana çıkarılıyor şeklinde yorumlanabilir mi bu yargı?
Şimdi şöyle bir Tanzimat döneminin yani en genel anlamda anahtar kavramları nedir? Yani Tanzimat'ı özetleyen kavramlar birkaç tane kavramdan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi Osmanlıcılıktır. Hı hı. Bir tanesi modernleşmedir, bir tanesi batılılaşmadır, bir tanesi hukukun üstünlüğüdür gibi. Bunlar belki biraz daha çoğaltılabilir. Tanzimatla o batılılaşma ve modernleşmeyle beraber daha önceki haftalarda tartıştığımız millet sistemi ayarları bozuluyor. Hmm. Milliyetçiliğin etkisi, milliyetçi isyanlar var, Sırp isyanı, Yunan isyanı vesaire. Dolayısıyla bir yandan bu milliyetçi isyanlarla mücadele etmek için teba eşit statüde algılanmaya başlanıyor. Böyle bir imaj oluşturuluyor. Aslında bu süreç biraz daha 1830'lardan 50'li yılların sonlarına kadar, yani ıslahat fermanının sonuna kadar devam edecek bir süreç. Dolayısıyla Tanzimat döneminin en temel politikalarından bir tanesi ırkına, dinine, kültürüne, etnisitesine bakmadan bütün Osmanlı vatandaşını eşit statüde görmek. Osmanlıcık diye tabir ettiğim şey bu. Yine belki çok önceden konuştuk bunları ama tekrar da bir beis yok diye düşünüyorum.
Buyursunlar.
Çünkü yaklaşık 1,5 yılı geçti programımız. Şimdi Abdülhamit dönemi Tanzimat döneminin bir devamı mıdır değil midir tartışması burada da önemli. Hı hı. Bir yönüyle devamıdır çünkü bütün modernleşme faaliyetleri daha kesif bir şekilde Abdülhamit döneminde devam ediyor ama bir yönde de inkıtaya uğratmıştır. Nedir o inkıtaya uğrattığı yer? Batılılaşma meselesi. Abdülhamit yüzünü, devletin yönünü aslında İslam toplumlarına çeviriyor. İşte burada da hilafet kurumu öne çıkacak. Yani hı hı. Bunu belki Abdülhamit'in yapmasına iten sahiplerden bir tanesi de Osmanlı'nın Balkanlarda toprak kaybetmeye başlaması. Devletin yegane dostane birimlerinin daha doğuda Müslüman toplumlarda olduğunu biraz daha kanaat olarak pekiştirecek. Hı-hı. Ve Abdülhamit de batılılaşmadan ziyade hilafet vurgusunda kullanarak yüzünü, yönünü İslam dünyasına doğru çevirecek. Dolayısıyla Tanzimat'la Abdülhamit dönemini karşılaştırdığımızda batıya yüzünü dönen değil, İslam toplumlarına yüzünü dönen bir sultan ve bu yönde de hilafet kurumunu ön plana çıkartan ve yani Abdülhamit'in birçok yazışmalarda da hilafet vurgusunu kuvvetli bir şekilde yaptığını da görüyoruz.
1909'da yapılan Baba Ali baskınıyla beraber tahttan indiriliyor. Hallediliyor Sultan II. Abdülhamit. Peki 1876-1909 bu 33 yıllık süreçte genel çerçevesiyle değerlendirildiğinde halifelik makamının, hilafet makamının ön plana çıkarılmasının Osmanlı Devleti'ne fayda sağladığını söyleyebilir miyiz?
Şimdi bu tabii zor bir soru. Şu açıdan zor. Abdülhamit Devleti devletin ömrünü muhtemelen uzattı. Hı hı. Yani 33 yıllık bir iktidar. Hatta ben ders anlatırken genelde şöyle söylüyorum. Osmanlı Devleti'nin işte 34 yaşında sultan oluyor. Hı hı. 33 yıl iktidarda kalıyor ama hicri takvimde 33 yıl aslında 34 yıla tekabül ediyor. 34 yıl iktidarda kalıyor vesaire. Şimdi bu süreç zarfında belki Abdülhamit'in hilafet vurgusu devletin belki de ömrünü uzatan unsurlardan, katkıda bulunan unsurlardan bir tanesi. Çünkü o emperyal savaş biraz daha kızıştığında hilafetin rolü biraz daha öne çıkacak. Bu bir şantaj mıdır, blöf müdür? Bunu anlamak için yabancı güçler beklemek zorunda kalacaklar. Yani bunu sahada tecrübe etmeleri gerekecek. Hı-hı. Ama Abdülhamit'in hilafetine ne diyelim çok bağlı bir şekilde destekleyen işte Cevdet Paşa gibi, Ahmet Mithat gibi ve daha niceleri olduğu gibi ona muhalefet edenler de oldu. Bu konuda muhalefetin iç ve dış ayaklarını belki düşünmek lazım. Çünkü Abdülhamit'in hilafetini eleştiren ya da onun altını oymaya çalışarak zarar vermek isteyenlerin başına İngiltere geliyor. Hmm. Ve hilafet karşıtı ya da Abdülhamit'in hilafetini, Osmanlı'nın hilafetini sorgulayan art niyetli sorular genellikle İngiliz basın yayınlarında çıkıyor. The Times gazetesinde, benzer gazetelerde çıkıyor. Ve daha sonra da Abdülhamit'e muhalif olan insanlar bunları iç piyasada tekrar etmeye başlıyorlar. Hı hı. Tabii bunların başında da Kureyş'in soyundan gelip gelmediği meselesi.
Hı. Yani Kureyş'i mi değil mi?
Yani çünkü nedir? Hadiste hilafet halife Kureyş'tendir şeklinde bir hadis-i şerif var. Ve Osmanlı'nın da Kureyş'ten gelmediği çok açık belli. Kayı boyundan olduğu düşünülürse belli. Ama tabii ki burada birçok alim Kanuni döneminde Sadrazam Lütfi Paşalar vesaire birçokları bu Kureyş meselesinin gerçek hilafet olan 30 yıllık 4 halife ile sınırlı olduğunu söyleyecekler. Hı hı. Ama tabii ki Abdülhamit'e bel altından vurmak isteyenler bu hadisi gündeme getirerek bir şekilde onun hilafetini sorgulayacaklar. Bu konuda yurt dışında çıkan işte İngiltere, Hindistan, Mısır'daki bazı gazetelerde de kimileri bu yabancı güçler mali destekler vererek de bir şekilde konuyu gündemde tutmaya çalışacaklar tabii ki.
İngilizlerin şey burada önemli hocam, tepkisi, tepkisel olması önemli. Hani bu konu işine girmeyeceğim ama hemen bir parantez açıp kapatmak istiyorum. Hı-hı. Hani Hindistan İngiltere sömürgesi olduğu için ve çok yoğun bir Müslüman nüfusa sahip olduğu için Abdülhamit Han'ın halifelik meselesini gündeme getirerek onları etkileme ihtimali İngilizleri korkutuyor, ürkütüyor. Dolayısıyla kesinlikle bu anlamda ciddi bir engellemeyle karşı karşıya kalıyorlar diyebiliriz.
Kesinlikle.
Bir ara verelim hocam isterseniz. Aranın ardından Abdülhamit Han'dan sonraki dönemi de biraz konuşalım. Efendim kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce Sultan II. Abdülhamit döneminde halifelik meselesini masaya yatırmıştık. Hocam Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi bir açıdan Osmanlı Devleti'nin sonunun gelmiş olması anlamına da geliyor bence. Çünkü ifade buyurduğunuz gibi 33 yıl saltanat sürdü ve Osmanlı'nın ömrünü uzattı diyebiliriz. Hı-hı. Sultan II. Abdülhamit için. Hani tarih belkilerle falan pek yürümez ama değerlendirilmez. Hı-hı. Ama belki tahtın indirilmeseydi.
Şeyin galiba Stanford Show'un bir ifadesi var. Osmanlı'nın son sultanı diyor.
Evet. Evet, yani şeyde İlber Ortaylı son imparator der mesela onun için. Hı-hı. Yani belki tahttan indirilmese 1918 yılında vefat ediyor. Osmanlı Devleti savaşa belki girmeyecekti Birinci Dünya Savaşı'na. Hı-hı. Ve bu süreçten ciddi anlamda etkilenmeyecekti. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra iktidara Jön Türkler geçiyor. O dönemde halifelik meselesi nasıl kullanılıyor, yorumlanıyor, değerlendiriliyor hocam? Tamam.
Onun akabinde ben bir şey söylemeyi unuttum demin. Onu önce söyleyerek sorunuza da cevap vereceğim.
Buyursunlar.
Şimdi Osmanlı hilafetini meşru kılan esaslar neydi? Bunları kabaca belki 3-4 maddede sıralamak mümkün. Hı hı. Bir iradi, ilahi iradenin tecellisi. Ya Allah yeryüzünde böyle bir ulul emriden bahsediyor. Hilafetle ilgili naslar var vesaire. Hı hı. Ecdattan bu kurumun tevarüs edilmesi. Yani bu nevzuhur bir kurum değil. Yani Hazreti Peygamber'in hemen akabinde ortaya çıkmış ve birinci Murat'tan, Yavuz Sultan Selim'den beri var olan bir kurumu ben elimde tutuyorum diyor. Hı hı. Üç, siyasi ve askeri güç sahibi olarak ilahi kelimetullah için fütuhatta bulunmak. Osmanlı tarihi boyunca Allah'ın dinini, İslam'ı yaymak için fetihlerde bulundu. Bu da onun hilafet iddiasını meşru bir zemine oturuyor. Hı hı. Bir diğeri de ulema, devlet adamları, askerler ve halkın bunu tasvip etmesi ve biat etmesi. Yani Osmanlı Sultanı'na insanlar hilafet olarak bağlılığını bildiriyorlar. Buna açık bir şekilde tasvip var. Diğer taraftan Osmanlı'nın özellikle demin aradan önce zikrettiğimiz İngilizlerin girişimiyle daha sonra muhalefetin de Osmanlı'daki belki işte o Jön Türk hareketi içerisinde bulunan insanların da dillendirdikleri bazı eleştiriler var. Hı-hı. Bunlardan bir tanesinin Kureyş soyuyla alakalı olduğunu söylemiştik demin. Tabii bazıları da şey iddia edecek. İslam aleminin tamamı tarafından Osmanlı hilafetinin kabul edilmediği iddiasında bulunacak. Kureyş soyunu ifade ettik. Osmanlı hilafeti biatle değil zorla ve tevarüsle gerçekleşmiştir diyenler çıkacak. Ama sonuçta yine geçen haftaki programımızda da gördük yani Emevilerden Abbasilere hilafet geçtiğinde yani barış yoluyla mı geçiyor? Abbasi devrimi deniyor.
Evet.
Yani Emeviler kaçmak zorunda kalıyor ve o da bir güçle alınan bir şey. Hı-hı. Dolayısıyla bu eleştiriler de çok makul değil, yerinde eleştiriler değil. Şimdi diğer meseleye gelince Abdülhamit sonrasında hatta Abdülhamit tahttan inmeden önce bile yani 1908'deki Jön Türk devrimin sonrasında hilafetle ilgili bazı değişiklikler olacak. Yani 1908 devriminden sonra Abdülhamit'in tabii ki iktidarı ciddi anlamda sarsılmış olacak. Hı-hı. Ama 31 Mart hadisesiyle 1909'da iktidardan indirilecek. Bu iki dönüm noktası biraz hilafeti de etkileyecek. Hangi anlamda? Birincisi Jön Türk devrimi 1908'de ikinci meşrutiyet devrimi olarak biliniyor değil mi? Yani bu yaklaşık 30 yıldır rafta olan anayasa meşruti rejim tekrardan yürürlüğe konacak ve meşrutiyetin başlaması aslında bir anlamda hilafetin etkisini azaltacak. Çünkü diğer taraftan bir anayasa var, bir meclis var ve bunların yanı sıra bir halifeden bahsediyoruz. Aynı zamanda bir sultan olan halifeden bahsediyoruz ama bu dönemdeki hilafetin kazanmış olduğu milletler arası mahiyet korunmaya çalışılmış. Hı. Abdülhamit dönemindeki o çok yüksek seviyeye çıkardığı bu algıyı, hilafetin itibarını yine korunmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama iç siyasetteki konumu daraltılmaya çalışılıyor. Bu önemli. Ve hilafet bir vekalettir. Vekaleti veren de Müslüman ümmet veya millettir. Dolayısıyla halifenin millet üstünde değil, halifeyi tayin eden milletin onun üzerinde bir hakimiyeti vardır gibi bir yaklaşım söz konusu olacak. Ve daha da önemlisi şu, halife meşruti bir idarede, yani artık anayasa var, meclis var, böyle bir idarede hükümet reisi makamında olup hak ve yetkileri sadece icra ile sınırlıdır. Hmm. Yani düşünün, bir meclis var, milletvekilleri var. Teşri dediğimiz kanun yapma yetkisi mecliste, halifede değil.
Evet.
Dolayısıyla onlar kanunlaştırma, yasama faaliyetini yapıyor. Ama sultan bunu ya onaylıyor ya veto ediyor. Abdülhamit döneminde evet veto etme yetkisi fazlaydı. Geri gönderiyordu vesaire, onaylamıyordu. Ama artık 1908'den sonra, hele ki 1909'dan sonra direkt icraya sokmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla halifenin yasama, teşri yönündeki gücü oldukça azalmış oluyor. Meclis ve anayasa gibi yeni kurumlar gittikçe güçlenmeye başlıyor.
Sembolik bir noktaya gelmiştir diyebilir miyiz?
Yavaş yavaş evet. Aslında o sürece doğru gidiliyor. Yani halifenin iç siyasetteki ve idari anlamdaki, dini değil de daha çok idari anlamdaki ya da siyasi anlamdaki güçlerinin, yetkilerinin yavaş yavaş tırpalandığını görüyorsunuz adeta. Dolayısıyla 19. yüzyıl en genel anlamda bir parlamenterizm yüzyılıdır. Meclisler, anayasalar önemlidir. O yüzden 1908 sonrasında da meclis ve anayasa gücünü biraz hilafetin aleyhine bir şekilde büyütecek ve haddizatında da bu meşruti yönetim kısmen de olsa bir kuvvetler ayrılığını aslında gerektiriyordu. Tabii 31 Mart hadisesi yaşandıktan sonra hilafet daha da bir güç ve itibar kaybına uğrayacak. Her ne kadar İslam dünyasından bu güç kaybına yönelik tepkiler gelse de artık yavaş yavaş bir savaş sürecine, Balkan savaşlarına doğru uzun bir, ne diyelim, 1911'den 1922'ye kadar 11 yıllık bir savaş sürecine doğru gidiliyor. Ama bu süreçte hilafetin rolü gittikçe zayıflıyor diyebiliriz.
Şönçükler daha demokratik, yani meşruti sistemi yavaş yavaş ifade buyurduğunuz gibi tırpanlayarak bir sistem inşa etme çabasına girdiler. Yani şey hocam, saltanat ve halifenin ayrılması meselesini daha sonra soracağım ama yani şöyle bir tablo çıkabilir mi ortaya? Aslında şey gibi, halifelik gibi saltanat makamı da bu dönemde sembolik bir noktaya doğru geliyor. Çünkü işte meclis bir kanun çıkarıyor, padişaha gönderiyor. Padişahın veto etme yetkisi neredeyse yok gibi bir şey.
Tabii. Yani bu şu şöyle, Tanzimat dönemi nedir? Paşalar dönemidir. Değil mi? Tanzimat döneminde çok kuvvetli paşaları görürsünüz. İşte kimdir? Mustafa Reşit Paşa gibi, Ali Paşa gibi, Fuat Paşa gibi vesaire, Mithat Paşa falan böyle. Padişahlar nispeten daha sönüktür. Efendime söyleyeyim. Belki kısmen işte Abdülmecid genç yaşta tahta çıkıyor vesaire falan. Ama Abdülhamit ne yapıyor? Bu durumu tersine çeviriyor. Yani Tanzimat döneminde siyasetin merkezi Baba Ali oluyor, değil mi? Cağaloğlu. Topkapı Sarayı değil.
Evet.
Ayrı bir bakanlar kurulu, bugünkü nezaretler oluşturuluyor. Yani
İstanbul Valiliğinin bulunduğu bir yerdeki bakanlık.
Aynen. İstanbul Valiliğinden Gülhane'ye doğru olan o sırada Baba Ali vardı. Bakanlıklar oradaydı. Ama Abdülhamit bunu tersine çeviriyor. Baba Ali'nin, yani 1876'dan sonra gücü azalıyor. Abdülhamit tamamen, hani bugün insanlar tek adam diyor ya, bütün gücü, iktidarı tekrardan elinde topluyor. Abdülhamit'in belki Yıldız Sarayı'nda bunu yaptığı çok önemli bir kurum Mabeyn. Yani o sekreterya çok personel bakımından çok büyüyor ve Abdülhamit bütün, ne diyelim, işlere kendisi deruhte ediyor. Tabii Abdülhamit iktidardan inince tekrardan triumvira denen üç adam yönetimi söz konusu olacak. Yani Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa burada önemli. Dolayısıyla Abdülhamit'ten sonra padişahın çok fazla ismi bile anılmayacak. Efendime söyleyeyim, etkisi azalacak ve iç siyasette özellikle bu üç isim. Bu üç isim içerisinde de Enver Paşa bilhassa ön plana çıkacak. O yüzden saltanatın da aslında gücü, sultanın da gücü nispeten azalıyor diyebiliriz.
Evet. Peki Birinci Dünya Savaşı sırasında bu önemli bir şey, çünkü İngiltere savaşın taraflarından biri ve İngiltere'nin hükmettiği çok ciddi anlamda İslam toprakları, Müslüman coğrafyalar var. Hatta işte bu Çanakkale Savaşları sırasında Senegal'den halifenin ordusuna adam götürüyoruz diye İngilizlerin toplayıp, Müslümanları toplayıp Osmanlı'ya karşı savaştırdığı falan söyleniyor. Hı hı. Birinci Dünya Savaşı sırasında halifelik makamı nasıl yorumlandı, evet, değerlendirildi?
Şimdi demin de ifade ettik, aslında Osmanlı Devleti 1911'den sonra çok uzun bir ve yorucu bir tüketici bir sürecin içine giriyor. Hı hı. Önce Trablusgarp Savaşı, sonra Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve ardından da Kurtuluş Savaşı bu milletin yeniden doğmasını da sağlayacak aslında. Dirilişe, hı hı, geçmesini de sağlayacak. Şimdi bu Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda aslında İslam dünyasından hilafetle ilgili çeşitli destekler de gelecek. Yani savaş içerisinde bulunan Osmanlı'ya maddi ve manevi destekler gelecek. Daha sonra gerçi Kurtuluş Savaşı ile ilgili o, ama sosyal medyada da paylaşılıyor, görmüşsünüzdür. Türkiye'de zannedersem görev yapmış Pakistan Büyükelçisi'nin, hmm, bir hatıratını anlattığı bir kısa video vardır.
Evet.
Anneannesi ya da babaannesini onu küçükken severken aralarında geçen bir diyalog, hatırladınız mı bilmiyorum. Hmm. Çocuk soruyor, işte anneanne ya da babaanne, senin kulağın niye böyle yara diyor. Yani kulağı iki parça gibi, tek değil. Oğlum diyor, Osmanlı Devleti diyor, o zaman makamı hilafet savaş halindeydi, yedi düvele karşı savaşıyordu ve diyor sokaklardan diyor yardım toplanırdı diyor, İstanbul için, hilafet için diyor. İnsanlar diyor çarşafı açarlardı diyor. İnsanlar diyor herkes bileziğini, küpesini pencerelerden, balkonlardan atardı diyor. Ben de diyor yardımda bulunmak istedim ama diyor küpem çıkmadı diyor. Ve diyor küpeyi çektim, kopardım diyor. Kulağının yara olması, kesilmesi baha şeyine rağmen, ne diyelim, buna rağmen ve o tarihten itibaren kulağı yara olarak kalıyor. Şimdi böyle bir İslam dünyası var. Dolayısıyla sadece Kurtuluş Savaşı'nda değil, Birinci Dünya Savaşı'nda değil, daha öncesinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda bile Osmanlı'ya maddi ve manevi yardımını, dualarını esirgemeyen bir İslam dünyası var. Ve bunu az çok Jön Türkler de görüyor. Yani hilafetin sahip olduğu potansiyeli, bir savaş ortamında nasıl bir potansiyele sahip olduğunu görüyor. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde halifenin, Osmanlı Sultanı'nın ilan edeceği bir cihad-ı ekberden büyük bir fayda bekleniyor. Büyük bir beklenti içine giriliyor. Fakat maalesef bunun beklenen sonucu ortaya çıkarmadığı biliniyor. Bunda bazı kaynaklar özellikle savaş yıllarında bu sömürge devletlerinin yönettikleri Müslüman toplumlarda, ne diyelim, çeşitli tedbirler aldıkları, belki Müslüman toplumun önderlerini pasifize ederek, belki gözaltına alarak, tutuklayarak bu cihat ilanının etkilerini minimize ettikleri genelde söyleniyor. Ama sonuç itibariyle sizin de buyurduğunuz gibi İslam dünyasındaki ne diyelim halkları bu sömürgeci güçler savaş cephelerine sürecekler. Hı hı. Yani sadece Afrika'dakiler değil, Hindistan'dan özellikle Çanakkale cephesinde, Irak'taki cephede bunlar yoğun bir biçimde kullanılacaklar. Ve çoğu kime karşı savaştıklarını da dediğiniz gibi
bilmeden
böyle bir işin içerisine girecekler. Tabii Abdülhamit döneminde önemli nokta, dönüm noktalarından bir tanesi de İngiltere'nin Mısır işgali. Hmm. Yani 1882 yılında o da İngiltere'de uzun bir borç sarmalına girince ve İngiltere karşıtı bir ayaklanmayı bahane ederek 1882'de ülkeyi işgal edecek ve Abdülhamit bunu halifeliğinin itibarına ciddi bir tehdit, zarar olarak görecek. Ve biraz da İngiliz siyasetini düşündüğümüzde 1882 tarihinden itibaren aslında o zamana kadar İngiltere'nin doğu politikası daha İstanbul merkezliyken bu sefer Kahire'ye kaydığını görüyorsunuz. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'nda da çok öne çıkacaktır. İşte Middle East Command, hı-hı, askeri birliği Kahire merkezli olacak İngiltere'nin.
Evet.
Dolayısıyla yavaş yavaş Abdülhamit'te şey de oluşacak. Yani İngilizlerin kendi yönettikleri sömürgesi ya da etkileri altında bulunan toplumlardan işte bir lidere hilafet teklif etmesi gibi. Bu Araplar arasında özellikle işte Şerif Hüseyin gibi, Mekke emiri gibi isimler biraz gündeme gelecek. Bu da Abdülhamit'in hep ne diyelim endişeleri arasında olacak. O konuya devam edelim mi bilmiyorum.
Tabii ki hocam.
Yani orada da tabii İngilizler her zamanki ikiyüzlülüğünü gösterecek. Mısır'da İngiliz temsilcisi Henry McMahon özellikle Şerif Hüseyin'le yaptığı görüşmelerde hem bir bağımsız Arap devletinden bahsedecek hem de hilafetten bahsedecek. Bunu vaat olarak söyleyecek. Ama aralarındaki görüşmede hilafet meselesinin çok gündeme getirilmemesi, çünkü düşünün hilafet vereceğiniz insan bir gayrimüslim ülkeli ve hilafet kurumuna sahip ülkeye karşı ayaklanma içine girecek. Yani bir tezat çok açık bir şekilde su yüzüne çıkacağı için bunu şimdilik gündeme getirmeyelim tarzında bir siyaset izleniyor.
Çok özür dilerim. Aslında İngilizler kendilerinin kullanabileceği tarzı bir halifelik makamı tesis etmeye çalışıyorlar.
Tabii.
Osmanlı'nın elinden alarak kendi politikalarını uygulamada yardımcı olacak bir halifelik makamı tesis ediyorlar.
Şöyle de o zaman bir giriş yapayım. Biz genelde İngiltere'nin hilafet aleyhine yaptığı çalışmaları hep hatırlarız. Ama hilafetten destek aldığı yerler de var. Onlardan bir tanesi de işte Hindistan'da yine Müslüman, ki Hindistan'a ayrıca bir program yapalım.
İnşallah. İnşallah hocam.
Hindistan'da 850 yıl boyunca Türk ve Müslümanlar yönetimde bulundu. Yani bunu biz hiç bilmiyoruz. Bugün Hindistan deyince aklımıza Hint dizileri geliyor, işte iğneye tapanlar geliyor vesaire vesaire. Ama 850 yıl, yani bu az boz bir şey değil. O yüzden Gazneli Mahmut'tan Delhi Sultanlarına, Babür Devleti'ne, onu ayrıca bir konuşalım.
İnşallah.
İşte Babür Devleti'nin işte sona erdiği tarih 1857'dir. Orada büyük bir isyan oluyor ve bu İngilizlere karşı, sömürgeci İngilizlere karşı bir isyan oluşacak. Bu isyanın en ayırt edici özelliği önceki isyanlardan, ilk defa Hindular ve Müslümanlar işbirliği yaparak İngilizlere karşı geliyorlar. Ve çok kanlı bir şekilde bastırılacak. Ama bu süreçte İngilizler özellikle dönemin sultanı Abdülmecid'den yardım isteyecekler. Yani halife olarak Hindistan'daki Müslümanların teskin edilmesi, yatıştırılması konusunda hilafet makamını kullanmak isteyecekler. Böyle bir talepte bulunacaklar. Ve Sultan Abdülmecid de Müslümanlara sükunet tavsiye eden bir mektubu o dönemde gönderecek ve bu mektup Hindistan camilerinde okunduğunda etkili olduğu, özellikle Azmi Özcan Hoca'nın Hindistan üzerine yaptığı eserlerde bu zikrediliyor.
1857'de.
Bu önemli bir isyandır ve maalesef çok kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Dolayısıyla İngilizler bu örnekte hilafetten faydalanmışlar. Tabii süreçte gelişen zaman zarfında Osmanlı-İngiliz ilişkileri daha ne diyelim bozulacak. İşte önce Mısır'ın işgaliyle, daha sonra başka hadiselerle. Dolayısıyla tam anlamıyla Abdülhamit döneminde İngilizlere karşı bir kart olarak panislamizm kartı, hilafet kartı biraz daha ön plana çıkacak diyelim. Şerif Hüseyin, Arap isyanı, bunlar ayrı bir konu. Dilerseniz oraya da gidebiliriz.
İnşallah. Hocam şöyle yapalım isterseniz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Halifeliğin kaldırılması meselesi de var. Orada İngilizlerin çok etkili olduğu söyleniyor. İsterseniz bir sonraki programımızda Şerif Hüseyin konusuyla başlayıp halifeliğin kaldırılması konusuyla devam edelim.
Olur. Olur inşallah.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Yine hiç duymadığımız, okumadığımız bilgileri paylaştınız. Allah razı olsun. İstifade ettik hocam.
İnşallah dinleyicilerimiz istifade etmiştir diyelim.
İnşallah, eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinleri Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Sultan II. Abdülhamit dönemi, halifelik meselesini, Jön Türkler ve Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki halifelik meselesini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.